Gülün Adı, Umberto Eco, 61. Ayrım. Şanssızlık sonucu bu oda labirentin en düzensiz odasıydı. Dolap raflarından kıvrılmış el yazmaları sarkıyordu. Dağılmış kitapların kapaklarından, açık ağızlardan fırlıyormuş gibi yılanların kuruttuğu tirşe diller dışarı uğruyordu. Masanın üstünde, o sırada birkaç gün yardımcısız kalan, Malachi'nin yerlerine koymayı savsakladığı çok sayıda yazı duruyor olmalıydı. Böylece oda Jorge'nin yol açtığı patırtıdan sonra bir başka öğeye dönüşmeyi bekleyen parşömenlerin istilasına uğramıştı. Kısa zamanda oda bir maltıza, yanan bir çalılığa döndü. Kitap dolapları da bu kurban töresine katılarak çatırdamaya başlıyorlardı. Tüm labirentin ilk kıvılcımı bekleyen kocaman bir kurban yığınından başka bir şey olmadığının farkına vardım. Su, su bulmalıyız diyordu William. Sonra da ekliyordu. Ama bu cehennemde su nereden bulunur? Mutfakta, aşağıda mutfakta diye bağırdım. William şaşkın, yüzü o kudurmuş aydınlıktan kızarmış bana baktı. Evet, ama biz aşağıya gidip de sonra gene yukarı çıkıncaya kadar... Şeytan götürsün diye bağırdı o zaman. Bu oda nasıl olsa gitti. Belki bitişik odada. Hemen aşağıya inelim. Ben su bulayım, sen de koş haber ver. Çok insana ihtiyacımız var. Merdivenlere giden yolu bulduk çünkü yangın bitişik odaları da aydınlatıyordu. Ama giderek azalıyordu aydınlık. Öyle ki son iki odadan neredeyse el yordamıyla geçtik. Aşağıda ay ışığı yazı salonunu belli belirsiz aydınlatıyordu. Oradan yemekhaneye indik. William mutfağa koştu. Ben koşup yemekhanenin kapısını içeriden açmaya çalıştım. Oldukça çaba harcadıktan sonra bunu başardım. Çünkü heyecan beni hantal ve beceriksiz yapmıştı. Düzlüğe çıkıp yatakhaneye doğru koştum. Sonra rahipleri teker teker uyandıramayacağımı anladım. Birden esinlendim. Kiliseye gittim. Çan kulesinin girişini aradım. Oraya varınca tüm ipleri yakalayarak alarm çanı çaldım. Öyle hızlı çektim ki büyük çanın ipi yükselirken beni de havaya kaldırdı. Kitaplıkta ellerimin üstü kavrulmuştu. Avuçlarıma bir şey olmamıştı ama şimdi onları da yaktım. İp boyunca kayarken kanadılar. İpleri bırakmak zorunda kaldım. Ama bu arada yeterince gürültü yapmıştım. Çabucak dışarı çıktım. Tam o sırada ilk rahiplerin yatakhaneden çıktıklarını gördüm. Uzaktan lojmanların kapılarında beliren hizmetçilerin seslerini işitiyordum. Söylemek istediğimi açık seçik anlatamıyordum. Çünkü sözcükleri biçimlendiremiyordum. Dilimin ucuna gelen ilk sözcükler ise ana dilimdeydi. Kanayan elimle Aedeficum'un güney kanadının kaymak taşından pervazların arasından olağan dışı bir parıltının görüldüğü pencerelerini gösteriyordum. Aydınlığın yoğunluğundan yangının ben aşağı inip çanları çalıncaya dek öteki odalara da sıçradığını anladım. Afrika'nın bütün pencereleri ve Afrika ile Doğu Kulesi'nin arasındaki yapının tüm ön yüzü şimdi düzensiz parıltılarla bir parlayıp bir sönüyordu. Su, su getirin diye bağırıyordum. Önce kimse anlamadı. Rahipler kitaplığı kutsal ve girilmez bir yer olarak düşünmeye öylesine alışmışlardı ki, onun bir köylü kulübesinin başına gelebilecek, beylik bir kazanın tehdidi altında bulunduğunu anlayamıyorlardı. Başlarını kaldırıp pencerelere bakan ilk rahipler, korku sözcükleri mırıldanarak haç çıkardılar. Yeni görüntüler gördüklerini sandıklarını anladım. Giysilerine yapışıp ne olduğunu anlasınlar diye yalvardım. Sonunda biri hıçkırıklarımı insanca sözcüklere çevirdi. Morimondolu Nikolay'dı bu. Kitaplık yanıyor dedi. Evet yanıyor diye mırıldandım. Bitkin yere yığılarak. Nikola büyük bir çaba gösterdi. Hizmetçilere yüksek sesle buyruklar verdi. Çevresini saran rahiplere öğütlerde bulundu. Birini Aedeficum'un öteki kapılarını açmaya, bazılarını kova, kap, ellerine ne geçerse getirmeye gönderdi. Oradakileri manastırın kuyularına ve su depolarına yolladı. Sığır çobanlarına katır ve eşeklerle su küpleri taşımalarını buyurdu. Bu buyrukları veren yetkili biri olsaydı onlara hemen boyun eğilirdi. Ama hizmetçiler Remigio'dan, yazmanlar Malachi'den, tümü de baş rahipten buyruk almaya alışmışlardı. Ne yazık ki üçü de yoktu. Rahipler kendilerine buyruk ve avuntu vermesi için gözleriyle baş rahibi arıyorlar, bulamıyorlardı. Onun o anda bir fırına, bir Polaris boğasına dönüşmekte olan havasız bir geçitte öldüğünü ya da ölmekte olduğunu bir ben biliyordum. Nikola sığır çobanlarını bir yöne kovalıyor ama birkaç başka rahip iyi niyetle onları başka bir yöne itiyordu. Bazı rahiplerin akıllarının başlarından gittiği açıkça görülüyordu. Kimileri hala uyku sersemiydiler. Konuşma yeteneğimi yeniden kazanmış açıklamaya çalışıyordum. Ama tuniğimi alevlerin üstüne attığım için neredeyse çıplak olduğum unutulmasın. Kanayan, yüzü isten kararmış, gövdesi saygın olmayan bir biçimde tüysüz, soğuktan uyuşmuş bir oğlan çocuğunun görünüşü kuşkusuz güven uyandırmıyordu. Sonunda Nikola birkaç rahiple bazı adamları bu arada birisinin açtığı mutfağa göndermeyi başardı. Bir başka rahip birkaç meşale getirmeyi akıl etti. Mutfağı büyük bir karışıklık içinde bulduk. William'ın su ve su taşıyacak kap bulmak için oraya alt üst ettiğini anladım. Tam o sırada William'ın yüzü alazlanmış, giysisinden dumanlar tüterek yemekhanenin kapısından çıktığını gördüm. Elinde büyük bir tencere vardı, onu acıdım. İçe dokunan bir umarsızlık simgesi gibiydi. İkinci kata bir tencere suyu hiç dökmeden taşımayı başarsa, hatta bunu birkaç kez yapsa bile çok az şey yapmış olacağını anladım. Aziz Agustino'nun öyküsünü anımsadım. Denizin suyunu bir kaşıkla boşaltmaya çalışan bir çocuk görmüş, çocuk bir melekmiş. Tanrısal doğanın gizemlerini anlamak isteyen bir ermişi, alay almak için böyle davranıyormuş. William da tıpkı o melek gibi bitkin, kapının aynasına dayanmış konuştu benimle. Olanaksız. Manastırın tüm rahipleri bir araya gelse başaramayacağız. Kitaplık yok oldu. Meleğin tersine William ağlıyordu. Bir masanın üstünden bir bez alıp beni örtmeye çalışırken ona sarıldım. Durduk. Artık yenik düşmüş, çevremizde olup bitenleri gözlemlemeye koyulduk. İnsanlar düzensiz bir koşuşturma içindeydiler. Kimileri sarmal merdivenden eli boş yukarı çıkıyorlar, üst kata aptalca bir merak dürtüsüyle çıkmış, şimdi su taşımak için kap aramaya inen başka eli boş insanlarla karşılaşıyorlardı. Daha zeki olan başkaları hemen tencere tava aramaya koyuluyorlar ama mutfakta yeterince su olmadığını görüyorlardı. Birden büyük oda, küpler taşıyan katırların istilasına uğradı. Hayvanları güden sığır çobanları onların yüklerini indirdiler ve suyu yukarı taşımayı denediler. Ama yazı salonuna nasıl çıkacaklarını bilmiyorlardı. Bazı yazmanların onlara bunu anlatmaları zaman alıyordu. Yukarı çıkarken de yılgınlık içinde aşağıya inen ürkmüş insanlarla çarpışıyorlardı. Küplerin bazıları kırıldı, sular yerlere saçıldı. Bazıları gönüllülerce elden ele geçirilerek sarmal merdivenden yukarı çıkarıldı. Onların ardına takıldım. Kendimi yazı salonunda buldum. Kitaplığın girişinden yoğun bir duman geliyordu. Doğu Kulesi'ne çıkmayı denemiş olan son insanlar da gözleri kıpkırmızı, öksürerek aşağı iniyorlar, o cehenneme girmenin artık olanaksız olduğunu açıklıyorlardı. O zaman Benno'yu gördüm. Yüzü kasılmış, elinde kocaman bir kapla alt kattan yukarı çıkıyordu. Aşağı inenlerin söylediklerini işitti ve onlara saldırdı. Cehennem hepinizi yutacak, korkaklar. Yardım ararcasına döndü, beni gördü. Asso diye bağırdı. Kitaplık, kitaplık. Karşılık vermemi beklemeden merdivenin dibine koştu ve korkusuzca dumanın içine daldı. Bu onu son görüşüm oldu. Yukarıdan gelen bir gıcırtı duydum. Yazı salonunun tonozlarından haşla karışık taş parçaları dökülüyordu. Bir tonozun çiçek biçiminde oyulmuş bir kilit taşı koptu. Neredeyse başıma düşüyordu. Labirentin tabanı çöküyordu. Koşarak aşağıya indim, açık havaya çıktım. Bazı gönüllü hizmetçiler merdivenler getirmişler, üst katların pencerelerine ulaşarak suyu yukarıya bu yoldan çıkarmaya çalışıyorlardı. Ama en uzun merdivenler bile ancak yazı salonunun pencerelerine ulaşabiliyordu. Oraya çıkanlar da pencereleri dışarıdan açamıyorlardı. Onları içeriden açtırmak için aşağıya haber saldılar ama artık hiç kimse yukarı çıkmayı göze alamıyordu. Bu arada üçüncü katın pencerelerine bakıyordum. Artık tüm kitaplık dumanı tüten tek bir maltıza dönmüş olmalıydı. Şimdi yangın binlerce kuru sayfaya hızla sıçrayarak odadan odaya yayılıyordu. Tüm pencereler aydınlıktı şimdi. Damdan kara bir duman yükseliyordu. Yangın saçaklara sıçramıştı bile. Eskiden öylesine sağlam ve güçlü gören Aida Fikum, bu zorlu koşullarda dayanıksızlığını, çatlaklarını, içeriden yenmiş duvarlarını, alevlerin nerede olursa olsun ahşap çerçevelere ulaşmasına olanak veren ufalanmış taşlarını açığa vuruyordu. Birden pencerelerin bazıları bir iç gücün basıncı altındaymış gibi paramparça oldu, kıvılcımlar gecenin karanlığını uçuşan parıltılarla benekleyerek açık havaya yayıldı. Rüzgar hafiflemişti. Bu bir şanssızlıktı. Çünkü güçlü olsaydı kıvılcımları söndürebilirdi. Oysa hafif olduğundan onları taşıyor harekete geçiriyordu. Kıvılcımlarla birlikte bir iç ışığın saydamlaştırdığı parşömen parçalarını havada döndürüyordu. Tam o sırada bir patlama işitildi. Labirentin tabanı bir yerinden göçmüş, alevli kirişleri alt katta düşmüş olmalıydı. Çünkü şimdi kitaplar ve dolaplarla masanın üstüne yayılmış, her an kıvılcımlar oluşturmaya hazır dağınık kağıtlarla dolu olan yazı salonundan, alevden dillerin yükseldiğini görüyordum. Bir araya toplanmış yazmanların umutsuz çığlıklarını işitiyordum. Saçlarını yoluyorlar, sevgili parşömenlerini kurtarmak için hala yiğitçe yukarı tırmanmayı düşünüyorlardı. Boşuna, mutfak ve hastane şimdi dört bir yana koşuşan, birbirlerini engelleyen bir yitik ruhlar kavşağına dönüşmüştü. İnsanlar birbirine tosluyor, yere düşüyorlardı. Kimin elinde ne varsa kurtarıcı içeriğini boşaltıyordu. Mutfağa sokulan katırlar yangını sezinlemiş, tepinerek çıkış yerlerine doğru koşuyor, insanları hatta şaşkın seyislerini bile tepiyorlardı. Ne olursa olsun bu köylüler ve bu dini bütün, akıllı ama yeteneksiz adamların oluşturdukları kalabalığın bile, birisi onları yönetmediği için hala ulaşılabilecek yardımı bile engellediği görülüyordu. Tüm manastır karmaşa içindeydi ama bu daha trajedinin başlangıcıydı. Çünkü pencerelerden ve çatıdan çıkan yengi kazanmış kıvılcım bulutu rüzgarın desteğiyle şimdi dört bir yana iniyor, kilisenin çatısına değiyordu. En görkemli katedrallerin en küçük bir kıvılcımdan bile etkilendiğini bilmeyen yoktur. Çünkü Tanrı'nın evi, göksel Yeruşalem gibi böbürlendiği taşlar sayesinde güzel ve iyi korunmuş görünür. Duvarlar ve tavanlar güzel ama dayanıksız ahşap bir yapı üstünde durur. Taştan yapılmış kilise çınarları gibi korkusuzca tonozların içinde yükselen sütunlarıyla saygıdeğer ormanları anımsatırsa da bu sütunların gövdeleri çoğu kez tıpkı çınarlarınki gibidir. Üstelik süslerinin çoğu da ahşaptır. Sunaklar, koro yerleri, boyalı levhalar, sıralar, bölmeler, avizeler. Olağanüstü güzellikteki kapısı ilk gün beni öylesine büyülemiş olan manastır kilisesi de öyleydi. Kilise kısa zamanda ateş aldı. Rahipler ve tüm halk manastırın ayakta kalmasının tehlikeye düştüğünü o zaman anladılar ve bu tehlikeyi göğüslemek için daha büyük bir çabayla düzensiz bir biçimde koşturmaya başladılar. Kuşkusuz kiliseye daha kolay girilebiliyor, bu yüzden de kitaplıktan daha kolay savunulabiliyordu. Kitaplık kendi içinde girilmezliğinin, onu koruyan gizemin yalnızca birkaç girişi olmasının kurbanı olmuştu. Oysa dua saatinde herkese ana gibi kucak açan kilise, yardım saatinde de herkese açıktı. Ama artık su kalmamıştı ya da en azından depolanmış çok az su bulunabiliyordu. Kuyulardan da doğal olarak az ve gereksinimin ivediliğiyle orantılı olmayan bir yavaşlıkla su sağlanabiliyordu. Herkes kilisedeki yangını söndürmek istiyordu. Ama artık hiç kimse bunun nasıl yapılacağını bilmiyordu. Üstelik yangın yukarıdan yayılıyordu. Bu nedenle de orada alevleri söndürecek ya da üstlerine toprak ve paçavralar atarak ateşi boğacak adamları toplamak güçtü. Alevler aşağıdan geldiğinde de artık üstlerine toprak ya da kum atmak boşuna oluyordu. Çünkü tavan yangın söndürücülerin üstüne çöküyor, birçoklarını yere yıkıyordu. Böylece yanıp kül olan birçok zenginlik için yükselen yerinme çığlıklarına, alazlanmış yüzler, ezilen kol ve bacaklar, ansızın çöken tonozların altında yiten gövdeler karşısında koparılan acı çığlıklar da ekleniyordu. Kilisenin hemen ardından ağıllar ve ahırlar tutuştu. Ürkmüş hayvanlar iplerini koparıyorlar, kapıları tekmeliyorlar, korkunç bir biçimde kişneyerek, böğürerek, meleyerek, homurdanarak alana yayılıyorlardı. Kıvılcımlar birçok atın yelelerini tutuşturdu. Düzlükte delice koşan cehennemi yaratıkların, savaş atlarının hiçbir amaç gütmeksizin, durdurak bilmeden alevler içinde önlerine ne çıkarsa çiğneyip geçtikleri görülüyordu. Yaşlı Alinardo'nun olup bitenleri anlamaksızın ortalıkta dolaştığını, o görkemli Brunellus tarafından çiftelenip yere düşürüldüğünü, çevresini ateşten bir aylağının kuşattığını gördüm. Yaşlı adam toprakta sürüklendi. Sonra zavallı biçimi belli belirsiz bir nesne gibi yerde kala kaldı. Ama yardımına koşmaya ya da ölümünün yasını tutmaya ne olanağım ne de vaktim vardı. Çünkü her yerde buna benzer sahneler oluyordu. Alevler içindeki atlar ateşi rüzgarın henüz taşımadığı yerlere taşımışlardı. Şimdi demir ocakları ve çömezler evi de yanıyordu. Yığın yığın insanlar alanın bir başından bir başına koşuyorlardı. Nikola'yı gördüm. Başından yaralanmış, tuniği paramparça, artık yenilgiyi kabullenmiş, ana kapıdan başlayan yolda diz çökmüş, tanrısal lanetler yağdırıyordu. Tivoli'li Pasifiko'yu gördüm. Her türlü yardım kavramını yitirmiş, yanından geçen çıldırmış bir katırı yakalamaya çalışıyordu. Bunu başarınca benim de aynı şeyi yapıp oradan, o uğursuz Armageddon benzeri yerden kaçmam için bağırdı bana. O zaman William'ın nerede olduğunu sordum kendi kendime. Çöken bir duvarın altında kalmasından korkuyordum. Uzun bir arayıştan sonra dehlize yakın bir yerde buldum onu. Elinde yol torbası vardı. Yangın hacıların konuk evine sıçrayınca hiç olmazsa en değerli eşyalarını kurtarmak için hücresine çıkmıştı. Benim torbamı da almıştı. İçinde üstüme giyecek bir şey buldum. Çevremizde olup bitenleri seyretmek için soluğumuz tutulmuş durduk. Manastırın artık sonu gelmişti. Yangın hemen hemen tüm yapılara, kimine daha az, kimine daha çok ulaşmıştı. Henüz ateş almamış olanlar da uzun süre böyle kalamayacaktı. Çünkü başta yardıma koşanların şaşkın çalışmalarının doğal öğeleri olmak üzere her şey yangını körüklüyordu. Yalnız yapıların bulunmadığı yerler güvenliydi. Sebze bahçesi, dehlizin önündeki bahçe. Yapıları kurtarmak için artık hiçbir şey yapılamazdı. Ama açık bir alanda durup her şeyi tehlikesizce gözlemleyebilmek için onları kurtarma düşüncesini bir yana bırakmak yetiyordu. Kiliseye baktık. Şimdi usul usul yanıyordu. Çünkü ahşap kısımları çabucak tutuşup yandıktan sonra saatlerce bazen günlerce acı içinde kıvranmak bu büyük yapıların özelliğidir. Aydefikum daha değişik bir biçimde hala yanıyordu. Orada tutuşabilir malzeme çok daha bol olduğundan yangın yazı salonuna baştan başa yayıldıktan sonra mutfak katını kaplamıştı. Bir zamanlar yüzyıllarca ayakta kalmış bir labirentin bulunduğu üçüncü kata gelince artık tümüyle yıkılmıştı. Hristiyanlık dünyasının en büyük kitaplığıydı dedi William. Şimdi diye ekledi, Deccal'in gelmesi gerçekten yakındır. Çünkü onu engelleyecek hiçbir bilgi kalmadı. Zaten bu gece onun yüzünü gördük bile. Kimin yüzünü diye sordum şaşkın şaşkın. Jorgen'in demek istiyorum. Felsefeye duyduğu nefretin çarpıttığı o yüzde ilk kez Deccal'in portresini gördüm. Habercilerinin öne sürdükleri gibi Yahudiye kabilesinden gelmiyor o. Uzak bir ülkeden geliyor. Deccal dindarlığın kendisinden, aşırı tanrı ya da gerçek sevgisinden doğabilir. Tıpkı bir sapkının bir ermişten, bir cin çarpmışın, bir yalvaçtan doğması gibi. Peygamberlerden kork Atso. Gerçek uğruna ölmeye hazır olanlardan da. Çünkü onlar genellikle birçok başka insanı da kendileriyle birlikte ölmeye sürüklerler. Bazen kendilerinden önce, bazen de kendilerinin yerine. Jorge iblisçe bir şey yaptı. Çünkü gerçeğini öylesine kösnül bir biçimde seviyordu ki, yalanı ortadan kaldırmak için her şeyi göze aldı. Jorge Aristoteles'in ikinci kitabından korkuyordu. Çünkü o kitap, belki de gerçekten, kölesi olmayalım diye tüm gerçeklerin yüzünü nasıl değiştirebileceğimizi öğretiyordu. Belki de insanları sevenlerin görevi, onları gerçeklere güldürmektir. Gerçeği güldürmektir. Çünkü biricik gerçek, gerçeğe duyulan çılgınca tutkudan kendimizi kurtarmayı öğrenmektir. Ama üstadım demek yürekliliğini gösterdim üzüntüyle. Şimdi böyle konuşuyorsunuz çünkü yüreğiniz derinden yaralandı. Tek bir gerçek var. Bu gece ortaya çıkardığınız, son birkaç gündür yakaladığınız ipuçlarını yorumlayarak vardığınız gerçek. Jorge kazandı. Ama siz onun tasarısını ortaya çıkardığınız için Jorge'yi yenik düşürdünüz. Tasarı diye bir şey yoktu dedi William. Hem ben onu yanlışlıkla ortaya çıkardım. Kendi kendisiyle çelişen bir savdu bu. Böyle olmasını William gerçekten mi istiyordu karar veremedim. Ama kardaki izlerin gerçekten Brunellus'a götürdüğü doğruydu dedim. Adelmo'nun kendini öldürdüğü doğruydu. Venantius'un küpe düşüp boğulmadığı da doğruydu. Labirentin sizin tasarladığınız gibi düzenlendiği doğruydu. Finis Afrika'ya, Quatuor sözcüğüne dokunularak girildiği doğruydu. Gizemli kitabın Aristoteles'in kitabı olduğu doğruydu. Bilgimizden yararlanarak ortaya çıkardığınız bütün doğruları sıralayabilirim. Belirtilerin doğruluğundan hiçbir zaman kuşku duymadım Atsu. Dünyada yönünü saptayabilmek için insanın elindeki tek şey onlar. Benim anlamadığım belirtiler arasındaki ilişkiydi. Jorge'ye tüm cinayetlere uyuyormuş gibi görünen İncil'deki bir örüntü aracılığıyla ulaştım. Ama gene de bir rastlantıydı bu. Bütün cinayetleri işleyen bir suçlu ararken Jorge'yi bulduk. Ama her cinayetin başka bir kişi tarafından işlendiğini ya da hiç kimse tarafından işlenmediğini ortaya çıkardık. Jorge'ye sapık ve ussal bir zihnin tasarısını izleyerek vardım. Ama ortada tasarı yoktu. Ya da daha doğrusu Jorge'nin kendisinin ilk tasarısına yenik düştü. Sonra da bir dizi nedenler, neden olmayanlar, birbirleriyle çelişen nedenler ard arda sıralandı. Bunlar kendiliklerinden gelişerek belli bir tasarıya bağlı olmayan ilişkiler yarattılar. Benim aklım nerede kaldı peki? Bir düzen benzerini izleyerek inatçı davrandım. Oysa evrende hiçbir düzen olmadığını iyi bilmem gerekiyordu. Ama yanlış bir düzen tasarlarken gene de bir şey buldunuz. Çok güzel bir şey söyledin Atsu, teşekkür ederim. Zihnimizin tasarladığı düzen tıpkı bir ağ ya da bir merdiven gibidir. Bir şey elde etmek için yapılır. Ama sonra merdiveni bir yana atmak gerekir. Çünkü onun yararlı olsa bile anlamsız olduğunu anlarsın. İnsan bir kez üstüne çıktıktan sonra merdiveni hemen atmalı. Böyle mi denir? Benim dilimde böyle denir. Bunu size kim söyledi? Senin ülkenden bir gizemci. Bir yerde yazmış, nerede olduğunu anımsamıyorum. Hem o el yazmasını günün birinde birinin bulması gerekmiyor. Yararlı olan biricik gerçekler, kaldırıp atılması gereken araçlardır. Kendinizi suçlamanız için neden yok. Siz elinizden geleni yaptınız. İnsanların elinden geleni yaptım. Bu da çok az. Evrende bir düzen olmayacağı, çünkü bunun Tanrı'nın istemini ve onun her şeye yeten gücünü inciteceği düşüncesini kabul etmek güç. Bu nedenle Tanrı'nın özgürlüğü bizim hüküm giymemiz ya da en azından gururumuzun hüküm giymesidir. Ömrümde ilk ve son kez Tanrı bilimsel bir sonuç çıkarma gözü pekliğini gösterdim. Ama gerekli olan bir varlık tümüyle olası olana karışmış olarak nasıl var olabilir? Öyleyse Tanrı ile evrendeki ilk kargaşa arasında ne fark var? Tanrı'nın kendi seçimlerinde mutlak bir her şeye gücü yeterli ve mutlak bir özgürlüğü olduğunu doğrulamak, Tanrı'nın var olmadığını kanıtlamak anlamına gelmez mi? William yüz çizgileri hiçbir duyguyu açığa vurmaksızın bana baktı. Bilgili bir adam. Sorduğun soruyu evet diye yanıtlamışsa, bilgisini başkalarına iletmeyi nasıl sürdürebilir dedi. Sözlerinin anlamını anlamadım. Gerçeğin ölçütü olmadan, olası ve başkalarına iletilebilir bir bilginin olamayacağını mı söylemek istiyorsunuz? Yoksa başkaları buna izin vermeyeceği için artık bildiklerinizi iletemeyeceğinizi mi söylemek istiyorsunuz diye sordum. Tam o sırada yatakhanenin damının bir bölümünü gökyüzüne bir kıvılcım bulutu saçarak büyük bir gümbürtüyle çöktü. Avluda dolaşan koyun ve keçilerin bir bölümü korkunç bir biçimde meleşerek bizden uzaklara savruldu. Hizmetçiler bağırışarak yanımızdan geçip gittiler. Az kalsın bizi yere deviriyorlardı. Burası çok karıştı dedi William. Kargaşalık da olmaz. Tanrı kargaşalık da olmaz. 61. ayrımın sonu sayfa 684, devamı 62. ayrımda.